Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 32. Ayrım. Bütün malzeme gönderildikten bir iki ay sonra yolum Hamburg'a düştü ve Teldek'e giderek kapağı görmek istedim. Şirketin resepsiyonunu aşmak bile çok güçtü. Aşırı büyümüş ve bürokrasiye boğulmuş şirketlerin anlamsız kargaşası yaşanıyordu Teldek'te ve insani ilişkilerin kesilmesinin bedelini ödüyorlardı. Çok ısrar ettim ve sonunda grafik bölümüne girebildim. Oradaki salak bakışlı birkaç Alman gencini güçlükle ikna ederek kapağı görmeyi bile başardım. Akıllarına göre her şey yazışmalar, çizişmelerle yürütülmeli, bürokratik süreç bozulmamalı, kısacası insanlar yüz yüze gelmemeliydi. Benim ise en nefret ettiğim şey buydu. Basılmış olan kapağı elime alınca ufak bir şok geçirdiğimi hatırlıyorum. Çünkü Selçuk Demirel'in taslak diye gönderdiği şeyi olduğu gibi basmışlardı. Abidin Bey'in resminin girmesi gereken yerde kırmızı kalemle çiziktirmeler vardı. Daha da garibi, plağı çevirince Livaneli yazısının altında bir kız dilini çıkarmış gülüyordu. Almanlara resmi gösterdim ve "Sizce bu bana benziyor mu?" diye sordum. Kayıtsız bir havayla "Benzemiyor," dediler. "O zaman niye bu resmi koydunuz?" "Ne bilelim," dediler. "Bugünlerde plak kapaklarına öyle garip şeyler konuyor ki bu da olabilir diye düşündük." Yaptıkları büyük hataya aldırmayan bir tavırları vardı. Abidin Bey'in orijinal resminin nerede olduğunu sordum. Öyle bir resim bulunmadığını söylediler. Anlaşılan sersemliklerinden resmi kaybetmişlerdi. İçimden adamlara yumruk atmak geliyordu ama bu bile kayıtsız hallerini bozmayacaktı. Son olarak aklıma gelen şeyi söyledim. Teldek'le yaptığımız kontratta kapak konusunda onayımın alınacağı yazılı dedim. Bu kapağı kabul etmeyeceğime göre her şey yeniden yapılacak. Bunun masraflarını da siz cebinizden ödeyeceksiniz. Nihayet anladıkları dilden konuşmuştum. Hepsi yerinden doğruldu, insanı benzemeye başladılar. Telaşla bu yanlışlığın nereden kaynaklanmış olabileceğini tartışmaya koyuldular. Ayrıca dedim, kapak resmini yapmış olan ressam çok ünlü ve tanınmış birisidir. Resmin orijinalini kaybetmiş olduğunuz için büyük bir tazminat davası açılacak. Bu sefer betlerinin, benizlerinin attığını görebiliyordum. Kapak yeniden yapıldı, Abidin Bey'in başka bir ada resmi kullanıldı. Ne var ki plak çıktığı sırada Teldek şirketi battı. Bana da bu olayları dostlarıma aktarırken, "Böyle bir şirket devam edemez, mutlaka batar," demiş olmanın haklı çıkma duygusu miras kaldı. Maria ile üzüntülü günler. Paris'in en itibarlı konser salonlarından biri Châtelet'teki Théâtre de la Ville'dir. Oranın resmi programına girebilmek ve birer hafta süren konserler için davet edilebilmek bir kariyer ölçüsüdür. Çünkü Théâtre de la Ville'de Olympia ve diğer müzikoller gibi kiralanamaz. Oralarda parayı ödeyen salonu alır ve istediği gibi konser düzenler. Théâtre de la Ville ise kendi programını düzenler ve Parislilere sunar. O tiyatronun 18.30 konserleri benim de zaman zaman uğradığım müzik şölenlerine sahne oluyordu. Bir seferinde Atahualpa Yupanqui'yi dinlemiş ve çok etkilenmiştim. İşte bu önemli kurum Maria ile bana bir teklif yaptı ve bir hafta boyunca konser vermemizi istedi. İkimiz de sevinmiştik doğrusu. Her şey bir yana, bu kurum konserleri çok iyi duyuruyor ve Châtelet alanında tiyatronun çatısından sarkıttığı dev mavi bezlere ek olarak bütün metro istasyonlarını afişliyordu. Bizim konserler için de öyle oldu. Paris'in bütün metro istasyonlarında Maria ile birlikte çektirdiğimiz resim görülüyordu. Bunlar işin hoş bölümleriydi. Perde arkasında ise ülkeler arası siyasetin kararttığı zor ve sancılı bir dönem yaşıyorduk. Benimle yıllar süren işbirliği Maria için bazı sorunları da beraberinde getirmişti. Kim olursa olsun sonuçta bir Türk'le yaptığı plak Yunanistan'da yılın en çok satan albümü olmuştu. Bütün Avrupa'da yankılanmıştı. Bir Türk'ün şarkılarını seslendirdiği albüm. 1983'te Alman Plak Eleştirmenleri Birliği'nin Yılın Plağı Ödülü, Hollanda'da Edison Ödülü, Yunanistan'da Yılın Plağı Ödüllerini kazanmış ve her tarafta bir Türk müziği rüzgarı estirmişti. Maria'nın meslek yaşamının en başarılı dönemlerinden biriydi bu. Ne var ki güzel günler sona eriyordu ve yavaş yavaş Andreas Papandreou, Melina Mercury ve PASOK Partisi'nin şöven politikacıları bu işbirliğinden hoşnut değildi ve bunu bir noktada kesmesi için Maria'ya baskı yapıyorlardı. Bir yandan da Maria kocası Telemakos yoluyla iyice PASOK'a yakınlaşmıştı. Paris konserleri sırasında özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Paris büyükelçilikleri Maria'yı müthiş baskı altına aldılar. Bir hafta sürecek konserlerde Maria'nın bir bildiri okumasını istiyorlardı. Kıbrıs Rumlarının resmi görüşünü yansıtan bu bildiri, tek yanlı bir propaganda malzemesiydi ve bunun bizim o güne kadar yürüttüğümüz dostluk politikalarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Hatta yaptıklarımızı yıkmak anlamına gelecekti. Maria'nın sinirleri çok bozuktu. İnanamayacaksın ama bana vatan haini muamelesi yapıyorlar diyordu. Geceleri uyanıp ağladığını anlatıyordu. Gerçekten de Maria'yı hiç o halde görmemiştim. Büyükelçiler baskıyı azaltmak şöyle dursun, durmadan artırıyorlardı. Maria'ya durumunu anladığımı ama çok fazla yardımcı olamayacağımı söyledim. O güne kadar yaptığımız her şey ülkelerimizin resmi politikalarından ayrı olarak bir dostluk çerçevesinde yürümüş ve sanatçı bağımsızlığı ekseninde gelişmişti. Bizi biz yapan da buydu. O kadar ki dostluk meselesinin bile üzerine basmamış, işi sulandırmadan, bazı çevrelerin sürekli dalga geçtiği Uzo Sirtaki muhabbetine dökmeden sanatsal birliktelik temasını işlemiştik. Çünkü Türk-Yunan dostluğu da sonunda popüler bir klişe olmaya adaydı. Biz çalışmalarımızı sadece bir besteci ve şarkıcı işbirliği olarak sunuyorduk. İşin gerçeği de budur. Maria'nın Yunanlı olması değildi benim için önem taşıyan. Dünyanın en büyük solistlerinden biri olmasıydı. Nitekim bu işbirliği sadece Maria ile sınırlı değildi. Bir başka Maria ile Barcelona'dan Maria Del Mar Bone ile yaptığım konser ve albüm çalışmaları hiç de Türk-İspanyol dostluğu tezini işlemiyordu. John Baez ile yaptığım çalışmaların Türk-Amerikan dostluğu anlamına gelmediği gibi. Şarkılarımı 20'den fazla ülkenin sanatçıları söyledi ama bunların hiçbiri Yunanlı sanatçılar kadar politik algılanmadı. Bir çıkmaza girmiştim. Arkadaşım Maria'yı seviyor, onun üzülmesini istemiyordum. Ama bu kadar önemli bir platformda resmi tezlerin sunulmasına da karşıydım. O günlerde Le Matin gazetesi bizim üzerimize tam sayfalık bir yazı yayınladı. Elimizde konser turneleriyle ilgili yazılar birikmişti. Der Spiegel, Frankfurter, Almanya Zeitung, Helsinki Sanomat, Dagens Nyheter gibi ünlü yayın organları bu işbirliğini öven yazılara yer veriyordu. Sonunda Maria bildiriyi okumaktan vazgeçti ama bu süreç dostluğumuzu yaralamıştı. Théâtre de la Ville'de yaptığımız provalarda birbirimize düşman gibi davranıyorduk. Sonunda şöven politikalar iki sanatçının da dostluğunu etkilemişti. Konserde kimin kaç şarkı söyleyeceği konusundan tutun da prova saatlerine varana kadar her konuda ağır ve kırıcı kavgalar baş gösterdi aramızda. O beni suçluyordu, ben onu. Orkestra üyelerinin gözü önünde birbirimize bağırıp çağırıyor, kırıcı sözler söylüyorduk. Böyle bir ortamda doğal olarak birbirimize güvenimiz de kalmamıştı. Her güç durumda olduğu gibi gene Abidin Bey'le kafa kafaya verdik ve ne yapacağımızı konuştuk. En doğrusu bir konuşma hazırlamak ve bunu her konserde tekrarlamaktı. Böylece Maria ne yaparsa yapsın, ben kendi tavrımı belirtmiş olacaktım. Bir konuşma yazdık. O yıllarda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Adnan Bulak'tı. Birkaç kez davetlerde görüştüğümüz bir kişiydi ve bu konserlerle ilgili hiçbir telkin girişiminde bulunmamıştı. Esas yakın dostlarımız ise OECD nezdindeki büyükelçi Tanşu Bleda ve zarif eşi Erel'di. Bu sevgili dostlarla birçok müzik akşamını, yurt özlemi kokan saatleri paylaştık. Ayrıca Paris'te tanıştığım sevgili Özden Sandberg ve onun bana tanıttığı Profesör Orhan Güvenen de dostlarımız arasındaydı. Orhan ve Selma Güvenen'le Paris'te başlayan ilişkimiz bir yaşam dostluğuna dönüştü ve bizi onurlandıran dostlukların baş sıralarına yerleşti. Paris'teki bu diplomat çevresi hiç de Yunanlı ve Kıbrıslılara benzemiyordu doğrusu. Bu sefer roller tersine dönmüştü. Bir Türk sanatçısı Théâtre de la Ville'de konser vereceği için sevinç duyuyorlar ve bunun Maria Farandori ile birlikte yapılarak bir dostluk mesajı içermesine de ayrıca memnun oluyorlardı. Sonunda konser haftası gelip çattı. Bir hafta boyunca salon dolup dolup boşaldı. 7 konserde de bir tek koltuk boş kalmadı. Ne var ki biz Maria ile hiç konuşmuyor, sahnede görev icabı şarkılarımızı söylüyor ve sonra hepimiz kendi yolumuza gidiyorduk. Ben her gece konuşmamı yapıyordum. En son konser de tamamlanınca üzerimizden öyle büyük bir yük kalktı ki Abidin Bey, Güzin Hanım, Bledalar, Güvenenler, Yavuz Erçetinkaya, Selçuk Demirel ve daha nice dostla İl Saint Louis'deki Üç Çavuş lokantasının mahzenini kapattık ve orada şarkılarla, türkülerle sabaha kadar eğlendik. Hepimiz sarhoş durumda lokantadan çıktığımızda sabah oluyordu. Ve günün ilk ışıklarıyla aydınlanan Sen Nehri'nin kıyısında yürürken bile Alaturka şarkılar mırıldanıyorduk. Bu gerginlik Maria Farandori ile hayat ve sanat dostluğumu etkilemeden geçip gitti. İşin en sevindirici yanı da bu oldu. Tekrar kesin dönüş. Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Artık Türkiye'ye dönme zamanının yaklaştığını hissediyorduk. Askeri dönemin etkileri yavaş yavaş azalıyordu. Benimle ilgili davalar olup olmadığını bilmiyordum. Başta babam olmak üzere yakınlarım dönmemi pek uygun karşılamıyorlardı. Çünkü ortalık hala karışıktı. O günlerde Yaşar Kemal'e Legion d'Honneur verileceği duyuruldu. Tören Elize Sarayı'nda yapılacak ve nişan bizzat Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından takılacaktı. Yaşar Kemal beni ve Altan'ı İstanbul'dan aramış, saraydaki tören için kendisine ayrılan kontenjandaki konukları saptamamızı istemişti. Bu arada ilginç bir durum daha vardı. Türkiye'nin Fransa ile siyasi ilişkileri epey tatsız bir dönemden geçmekteydi. Paris'teki 3 Türk Büyükelçisi'nin görüşme istekleri Dışişleri Bakanlığı'nın alt düzeylerinde takılıp kalıyordu. Bu noktada Yaşar Kemal'in büyükelçileri özel konuğu olarak Elize Sarayı'na davet etmesi çok büyük önem taşımaktaydı. Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki bir törene katılmış olacaklardı. Bu durumu Ankara'ya bildirdiler. Ankara ne hikmetse OECD nezdindeki büyükelçi Tanşu Bleda'nın törene katılmasını istemedi. Oysa Tanşu ve Erel Bleda, OECD'nin yanı sıra Paris'te üst düzey bir kültür elçiliği görevinde üstlenmişlerdi. Avenue Foch'ta görkemli evlerinde hemen her akşam Fransa'nın tanınmış gazetecilerini, sanatçılarını, etkili insanlarını görmek mümkündü. Sonunda iş nasıl çözümlendi bilmiyorum ama Bledalar da törene geldiler. Türkiye'de ise ödül aleyhine bambaşka bir kampanya yürütülüyordu. Bazı çevreler Fransa'nın Ermeni terör örgütü Asala'ya arka çıktığını yazıyor ve Yaşar Kemal'in ödülü reddetmesi gerektiğini savunuyordu. Hele François Mitterrand'ın elinden ödül almak olacak şey değildi. Yaşar Kemal bu yoğun kampanyayı aldırmadı ve Tilda ile birlikte Paris'e geldi. Bizim Montparnasse'daki küçük evde kalıyorduk. Tören günü hep birlikte Elize Sarayı'na gittik. Görkemli bir salonda toplanmış kalabalığın arasında yerimizi aldık. Biraz sonra siyah fraklı ve boyunlarında ilginç kolyeler taşıyan mabeyinciler Cumhurbaşkanı'nın gelişini duyurdular ve Mitterrand içeri girdi. Madalya takılacak olanlar yan yana dizildiler. Sol başta belgesel film ustası Joris Ivens duruyordu. Onun yanında Elie Wiesel yerini almıştı. Üçüncü olarak Federico Fellini ve yanında Yaşar Kemal beklemekteydi. O anda Yaşar Kemal ile Fellini arasındaki boy boz ve yüz benzerliği dikkatimi çekti. Daha önce hiç fark etmemiştim. Mitterrand her sanatçı ile ilgili konuşmasını yaptı ve yanına gelerek pek az kişiye verilen komandör ödülünü taktı. Ortalıkta çok resmi, hatta gergin bir hava vardı. Sıra Yaşar Kemal'e gelince Mitterrand onun çağın en büyük romancılar arasında yer aldığını belirten bir konuşma yaptı ve yazarın gülümsemesi üzerine o da gülümseyerek nişanı taktı. Soğuk hava nispeten yok olmuştu. Törenden sonra Fellini'ye Yaşar Kemal'e çok benzediklerini söyledim. İyice hatırlamıyorum. Ya o ya da Yaşar Kemal, ikimizin de anası Akdeniz diye cevap verdi. Törenden sonra dönüş hazırlıkları yapmaya başladık. Evi boşaltmayacaktık. Abidin Dino'nun emekli bir büyük elçi olan arkadaşı Celal Akbay ve eşi Paris'e yerleşmek istiyorlardı. Evi onlara bıraktık, kirayı onlar ödeyecekti artık. 1984 yılının Nisan ayında o dramatik deyimi kullanırsak kesin dönüş yaptık. Akatlardaki alçak gönüllü ev bizi bekliyordu. Havaalanındaki pasaport kontrolünde bir sorun çıkmadı ve böylece Türkiye'deki en uzun dönemimiz başlamış oldu. Durumumdan emin olmadığım için pek ortalığa çıkmak istemiyordum. Bu yüzden geldiğimi duyan ve konuşma yapmak isteyen basın organlarından sonbahara kadar beklemelerini rica ettim. Döndüğümün duyulması işime gelmiyordu. O yaz Sedef Adası'nda bir ev kiraladık ve dostlarımız Ataman ve Nuran Onar'la kolay unutulamayacak kadar güzel bir yaz geçirdik. Onca yıldan sonra Sedef Adası'nın sarhoş eden kokuları arasında uyanmak, şafak sökmeden balığa çıkmak, akşamları çam esintileri arasında karanlıkta oturup sohbet koyultmak müthiş güzeldi. Sonbahar'la birlikte hazır olan Ada albümünü çıkarmakla işe koyulduk. Atilla Özdemiroğlu yeni bir müzik yapım şirketi kurmuştu. Art adını taşıyan bu şirketin ortakları arasında Erol Simavi, Yılmaz Sanlı ve Erdoğan Şenay da bulunuyordu. Ada, Art şirketinin yayınladığı ilk albümü oldu. 4. Levent'teki bürolarında verdikleri bir davetle plağı sundular. Yılların beklentisiyle Ada hemen kapışıldı. Art baskı üzerine baskı yapıyor, neredeyse plağı yetiştiremiyordu. Türk basını benim dönüşüme ve plağa müthiş ilgi gösteriyordu. Nadir Nadi de beni sevenler arasındaydı. Odasında beni maraken koltuğa oturtur, bir kahve söyler, sonra durmadan soru sorardı. Her şeyi merak eden bir kişiydi Nadir Bey. Mikis Theodorakis geldiği zaman evinde bir yemek vermişti. Abidin Bey'i hatırlatan harika bir adamdı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiydi. Onun vefatıyla boşalan koltuğa rahmetli Nejat Eczacıbaşı'nın önerisiyle ben oturmuştum. Dışarıdan yeni dönmüş genç bir sanatçı için ne büyük bir onurdu bu, bilemezsiniz. Şan konserleri. Adadaki şarkılar her zamanki gibi önce aydın çevrenin hışmına uğramış, sonra da geniş kitleler tarafından müthiş benimsenmişti. Plak hemen bir numaraya oturdu ve aşağı yukarı bir yıl liste başı kaldı. Benim için bir plan başarı ölçüsü daha sonraki yıllarda konser verirken o plaktan kaç şarkıyı repertuara aldığımdır. Böylelikle bestelerin sağlaması yapılmış olur. İz bırakmayan, uçup gidiveren besteleri seslendiremezsiniz konserlerde. Her konser neredeyse batıdaki best of anlamında bir seçmedir. Örnek gerekirse Nazım Türküsü plağından çok beste çıkmıştır. Karlı Kayın Ormanı başta olmak üzere birçok şarkı yaşamaktadır. Atlı'nın türküsü, günlerimiz plakları beste bakımından verimli dönemleri işaret ederler. Ada da şanslılardan biri olmuştur. Bugün konser verecek olsam, gün olur alır başımı giderim. Ada, gözlerin bir çığlık, sus söyleme, İstanbul'u dinliyorum gibi birçok parçayı yeniden seslendiririm. Hele Paul Eluard'dan bestelediğim Özgürlük konser bitişlerinin vazgeçilmez şarkısı haline dönüştü. Bizim dinleyicide inanılmaz bir beste sezme gücü vardır. Bir plaktaki güçlü besteyi hemen sezer ve ötekileri unutup onu yaşatır. Bu özellik şan konserlerinde de görüldü. O dönemlerde şan sinemasındaki dizi konserler çok ünlüydü. Orada bir dizi konser vermem önerildi. Onca yıldan sonra benim için çok heyecanlı bir buluşma olacaktı bu. Art ve Egemen Bostancı ortak olarak düzenliyorlardı konserleri. 32. ayrımın sonu sayfa 304, devamı 33. ayrımda.